Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve murakkabatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 19. söz, Risaleti Ahmediye'ye dairdir. Aleyhissalatu vesselam. Başında bir Arabi ifade vardı, onu tekrar okuyorum. Hasan bin Sabit radıyallahu anh'a ait olan bir ifadeydi. Geçen derste okumuştuk. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدْ Aleyhissalatu vesselam. Ben şiirlerimle, yazılarımla, makalelerimle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı methedemedim, övemedim. Fakat onu anlatmakla kendi şiirlerimi, yazılarımı, makalelerimi methettim ve güzelleştirmiş oldum. İfadenin Türkçe kısa meali bu. Hasan bin Sabit için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözü kılıçtan keskindir dediği bir zattır. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Geçen derste biz birinci reşhayı okumuştuk. Şimdi inşallah ikinci reşhadan devam edebildiğimiz yere kadar gideceğiz inşallah. Reşha neydi onu tekrar bir hatırlayalım. Ya da niye bu risaleye reşhalar ismini üstadımız koyuyor? Reşha bir su damlacığının parçacıklarına verilen isimdir. Su damlacığı düşünün. Onu siz yere düşürdüğünüz vakit ondan ayrılan her bir parçacığa reşha diyorlar. Peki buradaki teşbih kaidesi ne? Niye bu reşhayı burada kullanıyor? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı biz burada anlatmaya çalışacağız ama bilin ki biz ne kadar anlatmaya çalışsak da, ne kadar anlatabilsek de yine de bu Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam okyanusunun deryasının içerisinden alınmış bir damlacığın parçacıkları hükmünde ancak olabilir. Yoksa onu hakkıyla methetmek, hakkıyla tarif etmek, hakkıyla anlatmak mümkün değildir manasında üstadımız böyle bir teşbihte bulunuyor ve bu risalenin de ismini Reşhalar ismini olarak koyuyor. İkinci Reşha. O nurani bürhan-ı tevhid, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, o nurani bürhan-ı tevhid. Nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı. Haşiye, Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayayı galiyesi ve kemali emniyeti ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Tabi burada ikinci reşha yine dediğimiz gibi bir su damlacığının parçacıkları hükmünde bir parçacığı ama burada öyle bir geniş açıdan, geniş bir zaviyeden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve nübüvvetini ele alıyor ki hakikaten hayran kalmamak elde değil. Okuyacağız ve her birisini açmaya çalışacağız. 19. mektuptan ve başka yerlerden inşallah yardım alacağız, destek alacağız ve bu cümlelerin biraz daha içerisine girmeye çalışacağız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Biz buna uzaktan uzağa dahi olsa bakmak istediğimizde hangi zaviyelerden bakacağız? Üstadımız bize anahtar veriyor. Bu anahtarı alıp hazineyi bununla açmaya çalışmak bundan sonra bizim irademize kalmış. Ki başka yerlerde zaten bu anahtarın açacağı hazineleri de yine kendisi istif eylemiş. Başka yerlerde de izahları vermiş. O nurani bürhan-ı tevhid olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın birliğini kainata ilan eden o nurani zat, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. İki cenah kim? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ortada durmuş. Kendisinden evvel nübüvvet ordusu var, kendisinden sonra velayet ordusu var. Ve kendisi serzakir yani baş zakir gibi oturmuş ortaya. 124 bin peygamber, arkasında da milyonlarca evliya ve ulema ve asfiye olan zatlardan mürekkep bir halka-i zikir var. Kendisi oturmuş ortada. La ilahe illallah diyor. Hepsi de onun söylediğini tekrar ediyor. Kendisi ne söylüyorsa bütün enbiyalar adeta nurani bir ağacın kökleri gibi ve bütün evliyalar nurani bir ağacın meyveleri gibi onu tasdik ve teyit ediyor. Bunu birinci reşada anlattığı için nasıl ki diyor, iki cenahın, peygamberler ve evliyaların icma ve tevatürüyle, yani onların toplamıyla, onların beraber olmasıyla teyit ediliyor o zat, Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Öyle de Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviye'nin yüzler işaratı. Şimdi burada Üstad Hazretleri bize tarihten, yine kendi tarihinden ama kendisinden daha evvel yaşamış ve bir müddette beraber aynı döneme rast gelen bir ömürleri var. Sonra da 1909'da rahmetli olan Hüseyin-i Cisri rahmetullahi aleyhi zikrediyor. Ne diyor? Hüseyin-i Cisri, Üstad Hazretleri fikren biraderim diyor. Fikren biraderim olan Hüseyin. Çünkü onun eserlerine baktığınız vakit Risale-i Nur mantığından gidiyor. Cenab-ı Hak ona da böyle bir halet-i ruhiye vermiş. Fikren biraderim olan Hüseyin. Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı tam Kur'an surelerine tevafuk ediyor. O kitaplardan çıkarmıştır. Hangisinden? Tevrat, İncil ve Zebur. Tahriften sonra o kitaplar tahrif edilmişler. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat yani açık beyanlar vardı. Şimdi bu Hüseyin-i Cisri ile alakalı üstadımız 16. işaret yani mektubatta 19. mektup var. Bunun içerisinde de 16. işaret var. Tamamıyla Tevrat, İncil, Zebur ve bu manadaki semavi kitaplardan ve suhuflardan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dair ifadeleri getiriyor. Evet, madem o kitaplar semavidirler, semavi olduklarını biliyor muyuz? Evet, tahrif edilmiş olsalar da asılları semavidir. Ve madem o kitap sahipleri enbiyadırlar, doğru mu? Doğru. Elbette ve herhalde onların dinlerini nesheden, onların dinlerini ortadan kaldıran ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yani küre-i arzın yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Şimdi Üstad Hazretleri nasıl bir mantık getiriyor bakın. Şimdi bu kitaplar peygamberimizden niye bahsetsin diye belki mukadder bir sual var içimizde. O da hemen cevabı getiriyor. Diyor ki, madem bu kitaplar semavidir ve o kitapların sahipleri de peygamberlerdir, enbiyadırlar, elbette onların dinlerini ortadan kaldıran, hükümlerini bitiren ve yeryüzünün, küre-i arzın yarısını kendisine tabi kılan böyle bir zattan bahsetmeleri kat'idir ve zaruridir. Bahsedecekler. Niye? Çünkü küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, yani İsa Aleyhisselam'ın diyelim mesela hadiselerini İncil'de okuyun. Filan yere gitti, şöyle oldu, birisiyle şöyle konuştu, şöyle görüştü. Böyle küçük hadiseleri bile haber veren o kitaplar, Nevi Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadise-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ı haber vermemek kabil midir? En küçük hadiseleri, en küçük olayları bile bahseden ve onları tahlil eden o kitaplar, semavi kitaplar, Tevrat, İncil, Zebur gibi kitaplar, kainatın en büyük hadisesi olan Hadise-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ı ve İslam dinini haber vermemeleri elbette mümkün değil. O zaman ya tekzip edecekler, yani böyle böyle bir din isnadında bulunan ya da yanlış bir din getiren böyle bir zat gelecek diye onu tekzip edecekler, yalanlayacaklar. Ya da ahir zamanda böyle bir ümmet gelecek ve o ümmetin de böyle bir peygamberi olacak diye o kitaplar onu tasdik edecekler. Bütün kitaplarda tekzip bulunmaması gösteriyor ki onunla alakalı her bir ifade tasdiktir. Tekzip ve yalanlama yoktur çünkü. Şimdi bir iki tane izin verirseniz okuyacağım. Tevrat'ın bir ayeti. Erzurum'dayken İstanbul'dan misyonerler gelmişti. Onlarla 4 saatlik bir görüşmemiz oldu fakültedeki odamızda. Ve 4 saatlik o görüşmemizde Allah'a binler şükürler olsun, şu 16. işaret onların bütün sorularına cevap vermekle beraber iddialarını ağızlarına yapıştırdı. Kalplerine sıkıştırdı. Ve arkalarına bakmadan çıkıp gittiler. Doğru mu abi? Elhamdülillah. Açın şu ayeti diyoruz. Açıyorlar. Kitab-ı Mukaddes var malumunuz. Bu da bir ayrı bir oyun. İncil ve Tevrat'ı eski ahit yeni ahit diye birleştiriyorlar. Ve Kitab-ı Mukaddes adıyla bu manada şey yapıyorlar. Sanki iki din bir. Oysa ortak düşmanları olan İslamiyet'e karşı birleşiyorlar. İslamiyet'ten evvel bunlar birbirlerine can düşmandı yani. Bu da ayrı bir şey. Oraya girmiyoruz. Şu ayeti çıkarın dedik. Çıkarıyorlar. Burada Osmanlı nüshasından üstadımız aldık diyor. Osmanlı nüshasından. اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِيْبْرَاهِيمَ اِنَّ هَاجَرَ تَرِيدُ وَيَكُونُ مِنْ وَلَدِهَا مَيَّدُوهُ فَوْقَ الْجَمِيعِ وَيَدُ الْجَمِيعِ مَبْسُوتَةٌ اِلَيْهِ بِالْخُشُوءِ Tevrat'ın bir ayeti. Yani Hazreti İsmail'in validesi olan Hacer, evlat sahibesi olacak. Yahudiler kimden geliyor? Hazreti Sare validemiz ve onun oğlu olan Hazreti İshak Efendimiz aleyhisselam. Değil mi? Dolayısıyla Yahudilerin geldiği İbrahim aleyhisselamın bir soyu var ve Hazreti Peygamber aleyhisselamın soyunun geldiği Hazreti İsmail aleyhisselam var. Birisinin annesi Hazreti Hacer validemiz, İsmail aleyhisselamın. Hazreti İshak aleyhisselamın da annesi Hazreti Sare validemiz. Onların da babası Hazreti İbrahim aleyhisselam. Şimdi ayet. Hazreti İsmail'in validesi olan Hacer evlat sahibesi olacak ve onun evladından, çok evladı olacak çünkü, onun evladından öyle birisi çıkacak ki o veledin eli umumun fevkinde, umumun üstünde olacak ve umumun eli huşu ve itaatle, hürmetle ona açılacak. Allah'ın hikmeti, İsmail aleyhisselam'dan meşhur olarak bilinen doğru dürüst peygamber yok. Varsa da meşhur olmamışlar diyor üstadımız. İsmail aleyhisselam'dan meşhur olmamalarının sebebi, Cenab-ı Hak bu gibi ayetleri doğrudan doğruya Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselama yorumlattırsın diye o manadaki soydan peygamber göndermiyor. Hep İshak aleyhisselamın soyundan geliyor. Eğer İsmail Aleyhisselam'dan da bu kadar fazla gelmiş olsaydı, o zaman misal diyorum, şu peygamberdir denebilirdi peygamberimizi inkar etmek isteyenler. Ama peygamber gelmişse de fazla meşhur olmamış diyor sadımız. Bir ayet daha okuyayım. Dedim ki o misyoner olan gençlere, şu ayeti çıkarabilir misiniz? Çıkardılar. Biz dersimizi hazırlamışız ya, elhamdülillah. Üstadımız bunların hepsini çalışmış, ortaya koymuş. Tevrat'ın 5. kitabının 33. babında şu ayet var. Hak Teala, Tur-i Sina'dan ikbali hak edip bize, Sair'den tulu etti, Faran dağlarında da zahir oldu. Ayet var mı? Ayet var. Dedim buradaki Faran nedir? Haydi bakalım. Buradaki Tur nedir? Ve buradaki Sair nedir? Bir soru soruyoruz artık onlara. Sair'de epey bir bocaladılar. Faran'ı duydukları için bir şeyler tevil etmeye çalıştılar. Tur Dağı zaten meşhur. Musa Aleyhisselam'ı anlattığı için orada problem yok. Arkadaşlar, sizin dininizi size anlatacak kuvvetimiz var elhamdülillah dedik. Bakın biz kendimize itimadımız gelmesi lazım. Allah'a binler şükürler olsun. İslam dini şüphe edilmeyecek kürey arz üzerinde tek dindir. Ama enteresandır. Kendilerine öyle bir eminlikle gelmişlerdi arkadaşlar. Niye? Çünkü onlar bir yerde konuştukları vakit maalesef doğru dürüst onları ikna edecek fazla kimseyle karşılaşmıyorlar. Alimlerimiz var ama maalesef alimlerimizin de rahle-i tedrisine gitmiyoruz. Yoksa İslam dini bunların hepsini tarihte cevabını vermiş. İslam büyüklerimiz bunların hepsinin kitaplarında cevaplarını yazmış. Hepsinin ayetlerini güzel bir şekilde tahlil edip yanlışlıklarını yüzlerine vurmuş. İlmi bir şekilde. Dedik o zaman tahlilini yapalım. İşte şu ayet. Nasıl ki Tur-i Sina'da ikbali hak. Yani Cenab-ı Hak ikbal ediyor. Nerede? Tur-i Sina'da. Kime? Nübüvvet-i Museviye'yi haber veriyor. Ve Şam dağlarından ibaret olan, bakın onlar onu bilmiyor. Şam dağlarına gidin, işi bilen ehil birisi, uzman birisi olsa, Şam civarındaki ya da Nasıra civarındaki diyelim mesela, İsa Aleyhisselam büyüdüğü o topraklardaki o dağları sorun, diyecek bunlar Sair dağlarıdır, işi bilen birisi olsa. Ve Tevrat'ta Sair diye geçiyor. Ne demek? Madem ki Tur Dağı Musa Aleyhisselam'dan haber verir, Sair Dağı kimden haber veriyor? Açık. Şam dağlarından ibaret olan Sair'den Tulu Hak fıkrasıyla Nübüvvet-i İseviye'yi ihbar eder. Geldik Faran'a. Ey Faran dağlarında açılan, açan sevgili diye bu manada güzel şiirler yazmışlar elhamdülillah. Öyle de bil ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan, gidin Hicaz'da işi bilen, uzman ve ehil olan birisine sorun. Şu dağlar ne dağları? Ne diyecekler? Bunlar Faran dağlarıdır. Ve bil ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından zuhur-u hak fıkrasıyla biz zarure Risalet-i Ahmediye Aleyhisselam haber veriyor. Allah'a binden şükür olsun, bu son ifade onların işini bitirdi. Elhamdülillah. Faran dağlarından zuhur-u hak fıkrasıyla bilbedahe ve bila şüphe Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini ve risaletini o Tevrat açık beyan ifade ediyor. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'dan sonra Hicaz bölgesinde bütün insanlığı kucaklayıp Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatacak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka hiç kimse zuhur etmemiştir. Elhamdülillah. Evet. Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı. İrhasat, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kablen nübüvve, yani peygamberlikten evvel kendisiyle alakalı vuku bulan harikulade haller. Bununla alakalı da izin verseniz yine 19. mektuptan okumaya çalışayım. Hem Şam tarafına, Hazreti Peygamber Selam Şam tarafına 12 yaşında iken gittiği vakit Buhayra-i Rahib'in şehadetiyle, meşhur Rahib Bahira, Buhayra-i Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Ve bunlar binlercedir. Misalistleri buraya bir miktarını almış en sahihlerini. Ama biraz daha kitapları karıştırdığınız vakit belki binlerce, zayıf olanları dahi mesela katarsanız binlerce bu manada rivayetler var. Bahira kim? Bahira, Cenab-ı Hakk'ın tekliğini ve tevhidini kabul eden ve bundan dolayı o bölgedeki papazlar tarafından kiliseden uzaklaştırılan ve daha sonra kendisine ait bir kilise oluşturan ve orada münzevi olarak kalan bir veliyullah. Allah'ın velisi. Bu zat bir kitap okumuş. El Enba isminde bir kitap okumuş. El Enba, Hristiyanların ende olan ve bu manadaki Hazreti Aleyhisselam'la alakalı özellikleri anlatan bir kitapmış. Bu kaynak da şeyde geçiyor, Tecid-i Sarih'in tercümesinde geçiyor. Bu kitabı okumuş ve Hazreti Peygamber'in daha doğmadan babasının vefat edeceğini, iki küreyi arasında, kürek kemiği arasında özel bir peygamberlik mührünün bulunduğunu ve kendisinin bu taraflara geleceğini hep bu manada okumuş. O kadar ince ayrıntılı şeyler bunlar yani. Bir gün bakıyor ki uzaktan kafile geliyor. Kureyş'in kabilesi. Bunlar Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Bakıyor ki bir bulut bunları güneşten muhafaza ediyor. Diyor ki bu normal bir şey değil. Onları akşam kendi bulunduğu yere misafirliğe çağırıyor. Sonra bakıyor ki o bulut hala orada. Diyor ki şu anda kafilede olan kimse var mı? Diyorlar ki evet bir çocuk bıraktık malların yanında, kervanın yanında. Diyor ki o çocuğu çağırın. O çocuğu çağırıyorlar ve mührünü açıyor. Bakıyor ki bu aradığım zat. Diyor ki bunu kim, bu zat, bu çocuk kiminle geldi? Diyor ki benimle geldi diyor Ebu Talip. Sen bunun neyi oluyorsun? Ben bunun babasıyım diyor. Hayır diyor. Sen diyor doğru konuşmuyorsun. Bunun babası daha küçükken, daha doğmadan vefat etmiş olması lazım. Evet diyor doğru söyledim. Ben onun amcasıyım deyince sakın diyor bunu diyor Şam'a götürmeyin. Yahudiler bunun sıfatlarını çocuklarının sıfatları gibi bilirler. Gördükleri vakit diyor anlayabilirler. Korkarım ki sana da ona da zarar verirler. Oraya gitme diye tavsiyede bulunuyor. Sonra da onun o mührünü de öpüp o manada Hazreti Aleyhisselam'ı daha peygamberlik gelmeden bu manada gönderiyor. Ve bunun gibi yüzlercesini üstadımız burada naklediyor. Ve hatiflerin meşhur beşaratı. Hatiflerin meşhur beşaratı. Bu da çok enteresan. Bunu da bir okuyayım. Tabii çok var bunlarla alakalı ama biz kısa kısa geçiyoruz. Hem kahinler gibi hatif denilen, hatif sesi işitilen, kendisi görünmeyen cinni manasında, değil mi? Varlık manasında. Hatif denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü geleceğini mükerreren haber vermişler. Sesi işitiliyor, kendisi görmüyor. Ve onlara diyorlar, şu anda bir peygamber gelmiş, gidin iman edin gibi. Burada bir hadise üstadımız naklediyor. Ez cümle, Zeyyab İbn-i Harise, hatif-i cinni böyle bağırmış. Onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya Zeyyab, ya Zeyyab, İsmail ucebel acebe. Ey Zeyyab, ey Zeyyab, aciplerden daha acip olan bir şey işit. Bu ise Muhammedun bil kitap. Muhammed gönderildi bir kitapla. Yed'u bi Mekke'te fele yüceb. Muhammed bir kitapla gönderildi. İnsanları davet ediyor ama cevap veren doğru dürüst kimse yok. Bunu söyleyen sesi işitilip şahsı görmeyen cinnilerden birisi. Biz bunları hatif diyoruz. Mesela diyor ki ne diyor? Hatiflerin meşhur beşareti. Bunlar meşhur olmuştur. Çok kişi bunu ifade ediyor. Sen nasıl Müslüman oldun? Valla diyor bana diyor bir hatif diyor, bir cinni diyor bağırdı. Ben de gittim diyor, iman ettim diyor mesela. Ve kahinlerin mütevatir şehadatı. Kahinlerin mütevatir şehadatı. Burada da çok var ama biz bir tanesini sadece okuyalım. Yemen padişahlarından Tübba isminde bir melik. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın evsafını eski kitaplarda görmüş, iman etmiş. Şöyle bir şiirini ilan etmiş. Şehittu ala Ahmet ennehu rasulun minallahi barin nesem. فَلَوْ مُدَّ عُمْرِي اِلَى عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَز۪يرًا لَهُ وَبْنُ عَمِّي. Yani ben Ahmet'in aleyhissalatü vesselam risaletini tasdik ediyorum. Ben onun zamanında yetişseydim ona vezir ve ammizade olurdum. Yani Ali gibi fedai olurdum ona. Ben daha önce okuduğumda diyordum, bu Hazreti Tübba, ben öyle diyeyim çünkü daha sonra Peygamber Aleyhisselam onu adeta ümmetliğe kabul ediyor. Sanki Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 50 sene, 60 sene evvel gelmiş. Sonra ben biraz daha bununla alakalı bir araştırma yaptım. Sizce kaç sene evvel gelmiş olabilir? 700 sene evvel. 700 sene evvel size birisi bir mektup gönderse isminizle, yaptığınız işle alakalı ne dersiniz? Ya. 700 sene evvel bu Tübba denilen zat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye geleceğini ve ne olursun beni de ümmetliğe kabul et diye ona adeta bir mektup gönderdiğini görüyoruz tarih kitaplarından. İzin verirseniz bununla alakalı okuyayım mı? Ya bu Peygamberimizin Aleyhisselam büyüklüğünü anlamak için bunlar lazım bize. Nasıl bir zata ümmet eylemiş Allah bizi? Nasıl bir zatın yolundan gidiyoruz ama anlamıyoruz o zatı? Ya biraz daha tanıyalım ki biraz daha ümmet olmanın da keyfini ve lezzetini de tadalım. İzin verirseniz ben bunu okuyacağım. 700 yıllık mektup. İnsanlık tarihi çok garip ve sarsıcı olaylara şahit olmuştur. İnsanlık tarihi çok garip ve sarsıcı olaylara şahit olmuştur. Bu ibret verici hadiselerden biri de Peygamberimizin doğumundan 700 sene önce yazılmış bir mektuptur. Bu mektup Yemen Kralı Tübba tarafından yazılmış. Biliyorsunuz Mısır'ın eski sultanlarına Firavun denirdi. Firavun. Osmanlı'nın sultanlarına da padişah denir. Yemen'in de bu manada sultanlarına Tübba denir. Bu Tübba ismi var yani bunun. Altın mühürle mühürlenmiş mektup ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Bakın zaman mani olamıyor. 700 sene evvel yazılmış bir mektup, bakıyorsunuz bazen belki yanar, belki bir göçük altında kalır, belki başka bir şey başına gelir. Ama bunu Allah muhafaza ediyor. Niye? Çünkü siz bir harcı ihlasla atın, Allah yerine ulaştırır. Hani ayette diyor ya kurban için. Kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak takvanız ve ihlasınız ulaşır. Dolayısıyla burada hem eti adeta hem de ihlası ulaşmış Peygamberimize. Yani yazdığı mektup, bir tane daha var, bir hediyesi daha var. Yaptığı ev ve ona ümmetlik talebi olduğu gibi ona ulaşmış. Bu ibretlik olayı ana hatlarıyla iletelim. Gerek Yahudi gerekse de Hristiyan din alimleri Tevrat ve İncil'deki bazı ayetlerden hareketle Arap bölgesinde, Hicaz bölgesinde Ahmet adıyla bir peygamberin geleceğini hep konuşa gelmişlerdir. Bu bilgi nesilden nesile aktarılmıştır. Hatta Yahudilerin önemli bir kısmının gelecek son elçiyi beklemek için Medine'ye yerleştikleri bilinir. Yahudilerden bir kısmı da o kadar biliyorlar ki nereye geleceğini, nasıl hizmet edeceğini. Gelmişler 400 kadar alim Medine'ye yerleşmiş. 400 Yahudi alimi bu nedenle Medine'ye geldi ve Medine'yi vatan edindi. Bunların torunlarından bir kısmı daha sonra Müslüman olarak Ensar adını aldı. Yani Ensar içinde eskiden Yahudi kökenli olup da Hazreti Peygamber'e iman edenler de vardı. Allahu alem Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a belki kılıç sallayanlardan bazıları da, bazı Yahudiler de onların torunlarından olabilir. Yani imanı Allah kime nasip eder, kime nasip etmez onu bilmiyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mücadelesinde sahabe olarak yanında yer aldılar. Abdullah bin Selam gibi diyelim mesela, o da iman etmiş Yahudi birisi. Peygamberimizin doğumundan 7 asır önce Yemen hükümdarı Tübba Medine'yi işgal için yola çıktı. Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudi alimleri kendisiyle konuşup Medine'yi işgal etmemesi için onu uyardılar. Medine korunmuş bir şehirdir. Orayı işgal edemezsin dediler. Gerekçe olarak da son peygamberin Medine'ye yerleşeceği bilgisini verdiler. Çok enteresan, başka bir kaynakta okudum. Tübba diyor ki ben diyor bu Medine'li insanlara çok şaşırdım diyor. Sabah diyor savaşıyoruz. Ben vatanlarını başlarına yıkmak için gelmişim. Akşam diyor benim askerlerime yemek getiriyorlar. Bu Ensar var ya. Savaşıyorlar. Ortadan kaldırmak için, vatanlarını mahvetmek için gelmiş. Ama akşam olduğu vakit herkes ateşkes ilan ediyor ya. Topluyorlar yemeklerini, şu bu. Ya gelmişler garibanlar, burada aç kalmasınlar diye. Onlar da yemek taşıyorlar. İşte Ensar olmaları çok garip bir his yani. Asırlar sonra Allah bunların mükafatını torunlarına veriyor. Muhacir denilen o gariban Müslümanlara ev sahipliği yapıp bütün her şeylerini onlarla paylaşıyorlar. Böyle bir acayip millet yani. Bu bilgi Tübba'nın dikkatini çekti. Yahudi alimlerle uzun uzun konuşup Peygamberimizin geleceği hakkında bilgi aldı. O denli etkilendi ki Medine'de Peygamberimizin yerleşmesi için bir ev bile yaptı. Kendisine bilgi veren bu din adamlarına da birer ev ve cariye verdi. Cariye kadın köle anlamına gelir. Kadın köle. Yani bir evde diyelim mesela bir insan hizmetçi tutuyor ya şu anda. O zaman cariyeler vardı. Yani evin işlerini yapmak, temizliğini yapmak bu manada cariye. Sonra da uzun bir mektup yazdı. Mektubu altın mühürle mühürleyip bu bilginlerden en güvendiğine teslim etti. Tübba bu mektubu teslim ettiğinde şöyle vasiyet etti. Ben bu peygamberin hangi asırda geleceğini bilmiyorum. Her biriniz kendi çocuğuna bu mektubu ulaştırsın. Nesilden nesile aktarılacak bu mektup mutlaka o peygambere ulaşacaktır. İhlasa bakın. Tübba mektubu teslim ettikten sonra Yemen'e geri döndü ama kalbi ve aklı Medine'de kaldı. Denildiğine göre bu alimlerin birisinin torunu olan veya Medine'nin en asil ailelerinden birine mensup olan ve esas ismi Halid bin Zeyd yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bu mektuba sahip oldu. Asırlar sonra Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine bu mektup ulaşıyor. Eyüp Sultan bu mektubu sakladı. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Mekke'den çıkıp Medine'ye geleceğini duyunca da heyecanlandı. Ve mektupta adı geçenin Hazreti Peygamber olduğunu anladı. Güvendiği adamlardan birisi olan Ebu Leyla'ya bu mektubu verip şöyle dedi. Yola çık, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yolda yakala. Bu mühürlü mektubu ona teslim et. Böylece görevimizi yerine getirelim. Eyüp Sultan radıyallahu anh bu mektubu gönderdiğinde Hazreti Peygamber'in kendisine misafir olacağını elbette bilmiyordu. Ona misafir olacak ya. Kimin evine misafir oluyor? Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. O ev kimin? Görünüşte zahiren Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin. Hakikatta göreceğiz. Ebu Leyla isimli Medineli mektubu peygamberimize ulaştırmak için yola çıktı. Süleym kabilesinin güvenilir mensuplarından birisi olan Ebu Leyla, hicret yolculuğundaki peygamberimizi Medine'ye gelmeden buldu. Yolda Hazreti Ebubekir'le karşılaştı ve Hazreti Ebubekir'le konuşmaya başladı. Henüz adını, nereden geldiğini, ne için geldiğini söylememişti. İkisinin konuştuğunu gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bu şahıs ismini, nereden geldiğini ve niçin geldiğini söylememiş. Hazreti Peygamber bakıyor ki Ebubekir Sıddık Efendimizle birisi konuşuyor. Görür görmez diyor ki Ebu Leyla radıyallahu anh'a sen Ebu Leyla mısın? Ebu Leyla şaşkınlık içinde evet dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Tübba'nın bana yazdığı mektubunu ver. Ona haber gelmiş ya. Tübba'nın bana yazdığı mektubunu bana ver. Ebu Leyla'nın hayreti daha da arttı. Peygamberimize beni nasıl bildiniz? Adımı nereden bildiniz? Bu gizli mektubu nasıl bildiniz deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap buyurdu. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ben Muhammed'im aleyhissalatü vesselam. Ebu Leyla mektubu peygamberimize teslim etti. Efendimiz mektubu okuması için Hazreti Ebubekir'e uzattı. Hazreti Ebubekir mektubun mührünü söktü ve içindekini okudu. Tübba'nın milattan 200 sene önce yazdığı 7 asırlık mektup şöyledir. Şehadet ederim ki, burada üstadımızın aldığı o ifadenin Türkçesi, şehadet ederim ki Hazreti Ahmet Allah'ın peygamberidir. Şayet ömrüm olur da ona ulaşırsam onun yardımcısı veya amcasının oğlu gibi olurum. Onun yanında yer alırım, onun düşmanlarıyla savaşır, yükünü hafifletirim. Maşallah. Mektup 7 asır önce yaşayan bir kralın imanını konu alıyordu. Gözünün önündekini göremeyen Ebu Leheb, hem de yeğeni, hem de gözünün önünde onu göremeyen Ebu Leheb ve benzerlerinin haliyle 7 asır öncesinden Hazreti Peygamber'i gören bu kişi arasındaki fark ne kadar büyüktür. Ya. İsmail Fakhrullah Hazretleri var Tillo'da, Sir Tillo'da. Mezarın üzerinde çok tatlı, güzel bir yazı var. Diyor ki, bilirse uzağım yakınımdır, bilmezse yakınım uzağımdır. Şimdi Hazreti Aleyhisselam kim daha yakın? Ebu Leheb mi? Tübba mı? Tübba 7 asır önceden imanını ilan ediyordu. Bu mektubu dinleyen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sakın Tübba'ya küfretmeyin, sövmeyin. O bir mümindir. Niye? Çünkü Tübba ile alakalı bazı şeyler anlatılıyordu. Mekke'yi de kendisi kuşatmış. Mekke'yi de epey kuşattıktan sonra yine kendisine bu manada şeyler gelmiş. Sakın buraya girme. Çünkü burası Allah tarafından korunan bir yerdir dedikten sonra orayı da bırakmış. Ve rivayetlerde geliyor ki Kabe'ye ilk örtüyü giydiren Tübba'dır. Allah nasıl güzel şeyler nasip etmiş değil mi? Evet. Selam Tübba, aramıza hoş geldin. Kaderin çok garip bir cilvesidir ki Hazreti Peygamber'in Medine'de 7 ay boyunca misafir olarak kaldığı Eyüp Sultan'ın evi, ki biliyorsunuz o zamanki münafıklar araya bir problem oluştursun diye, bir his karmaşası oluştursun diye geliyorlar. Şu Medine'nin en güzel, en geniş, en rahat, en ferah evi bizim evimizdir. Ya Muhammed evimize buyur dediklerinde, hayır diyor, deve nerede durursa orada misafir olacağım diyor. Allah o deveye adeta ilhamen yol gösteriyor. Nereye götürecek? Ya 700 sene evvel ihlaslı bir şekilde o evi yapan Tübba'nın evine doğru gidecek. Enteresan. Geçen birisi dedi ki, ya dedi hocam dedi, bazen bir yerlere yardım ediyoruz. Acaba bunlar sağlam mı değil mi bilemiyor. Kardeşim sen ihlasla yap. Allah'a ulaşır. Sen karışma ya. Allah Allah. Bazen bunda misal verebiliriz yani. Sen ihlasla yap. Allah bir şekilde onları yerine ulaştırır. Sen ne karışıyorsun? Sultan Eyüp'ün evi tam 7 asır önce Tübba'nın Peygamberimiz için inşa ettiği o evdi. Hazreti Peygamber'den 7 asır önce inşa edilen o eve gelecek ve haberi olmadan o evde misafir kalacaktır. Yüce Rabbimizin o kadar garip ve hikmetli işleri var ki hangi beşeri hesap ve proje bu hesabı hesap edebilir? Maşallah. Evet. Ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı. Binler mucizeler var. Hazreti Aleyhisselam'ın kevni mucizeler. Yani kainatla alakalı olan mucizeleri. Mesela Hazreti Aleyhisselam mübarek parmaklarından su akıttırıyor Allah'ın izniyle. Değil mi? Ağaca gel diyor, geliyor. İki kişilik yemeği 180 kişiye ikram ediyor. Hepsi doyuyor. Aynı yemek olduğu gibi tekrar kalkıyor mesela. Bunun gibi binlerce. Ama en meşhurlarından ve Kur'an-ı Kerim'e geçtiği için Üstadımız Şakk-ı Kamer diyor. Şakk-ı Kamer için ayet şu, Kamer suresinde. Onlar bir mucize görseler, ondan yüz çevirip normal bir sihir derler. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Yalan söylerler, nefislerine de uyarlar. Ayet bu. Dolayısıyla bunlar apaçık ayın bölündüğünü, biliyorsunuz nübüvvetin 8. senesinde bu ay bölme hadisesi, mucizesi hasıl olmuş. Hazreti Aleyhisselam'a gece geliyorlar, ayın 14'ünde adeta böyle sanki ay Hira mağarasının, o Nur Dağı'nın üzerine oturmuş gibi adeta böyle bir vaziyette. Diyorlar ki bize bir mucize göster, inanalım. Ama o kadar da böyle galis bir halde gelmişler ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam celalle kalkıyor, parmağını semaya uzatıyor ve ay Allah'ın izniyle ikiye bölünüyor. İkiye bölündükten sonra belli bir müddet sonra tekrar birleşiyor. Üstadımız diyor ki bazıları demişler ki ay bölündükten sonra dünyaya inmiş. Bu ise bazı münafıkların bu güzel mucizeye, şu kaliteli mucizeye halel getirmek için uydurdukları bir uydurmadır diyor Üstadımız. Böylece tasih ediyor. Molla Cami Hazretleri diyor ki o ümmi olan, okuma yazması olmayan o zat semavatın sayfasında bir elif yazar, bir kırkı iki elli yapar. 22. sözde üstadım zaklediyor. 1.40'ı 2.50 yapar. Nasıl? Daha ay bölünmeden evvel mim gibi cifir hesabıyla 40'tı. Böldükten sonra 2 nun gibi oldu. Cifir hesabı her birisinin 50 oldu. Enteresan bir şey. Ya müthiş. Yani bir elif yazıyor. Ümmi olan, okuma yazması olmayan o zat semanın sayfasında 1.40'ı 2.50'ye döndürüyor Allah'ın izniyle. Maşallah. Ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi. Şeriatın hakkaniyeti var arkadaşlar. Şeriat ne demek? Şeriat Allah'ın kanunlarıdır. Şeriat ikidir diyor üstadımız. Birisi kelam sıfatından gelmiş Kur'an-ı Kerim'deki şeriat, biz buna teşrii şeriat diyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kanunlar, namaz kılmak, oruç tutmak, yapmamız ve yapmamamız gereken şeylerle alakalı bütün kanunlar manzumesi Kur'an-ı Kerim'de. Birisi de Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelmiş kainattaki tekvini şeriat. Burada kastettiği teşrii şeriat. Şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi. Şeriatı kim teyit ve tasdik ediyor? Bütün Müslümanlar şeriatın hak olduğunu teyit ediyoruz. Tasdik ediyoruz, şahidiz. Bir de El-fadlu ma şehidet bihil a'da kaidesi var. Ne demek? Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını Müslüman olmayanlar, düşman olanlar teyit ve tasdik ediyor mu? Evet, teyit ve tasdik ediyor. Onu da okuyayım. Çünkü bunları izah etmeden, üstadımızın verdiği bu manadaki ifadeleri buraya getirmeden sanki mesele tam net izah edilmez arkadaşlar. Bunu bir okumaya çalışayım inşallah. 1927 yılında filozoflar, hukukçular ve buna mümasil içtimaiyunlar, sosyologlar ilahir toplanmışlar. İnsanlığı, beşeri saadete nasıl erdiririz? Şu Birinci Dünya Savaşı insanlığı bitirdi adeta. 30 milyon cenaze yeryüzünün her tarafında yayıldı. Nasıl yapalım ki insanlığı saadete ulaştıralım diye 1927 senesinde büyük bir hukuk kongresi oluşturuluyor. Ve burada genellikle seminaristler diyelim, o zamanki Hristiyanlığa ait olan insanlar. Garp uleması ve felsefeleri itiraf ve ikrar etmişler ki İslamiyet kanunları yüksek bir tarzda alemin ıslahına kafidir. Bunu söyleyen Garp ulemaları. Bunlar Müslüman değil. Bunlar belki İslamiyet'i tasdik etmiyorlar. Ama diyorlar ki İslamiyet'in içtimai hayata dair olan kanunları, mesela zekat vermek, mesela sadaka vermek, mesela büyüklerin küçüklerine merhamet etmesi, küçüklerin büyüklerine hürmet etmesi, mesela emniyet, haram helal bilip haramdan çekindirmek gibi usuller ve meseleler, bu kanunlar eğer insanlık arasında güzel bir şekilde yayılsa, insanlık bundan ıslah olabilir diyorlar. Ve burada Üstad Şeybul isminde bir adam var, hukukçu bu da. O şeyin de reisi, oturumun reisi diyor ki filozof, Muhammed'in aleyhissalatu vesselam, beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünkü o zat ümmi olmasıyla, okuma yazması ve mektebi olmamasıyla beraber 13 asır evvel öyle bir şeriat, öyle bir kanunlar manzumesi getirmiştir ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra, bakın 1400 sene evveline gidin, o çölde yaşayan, o çölde büyüyen o insan öyle kanunlar getirdi ki biz Avrupalılar, şu kadar büyük büyük kafalar 2000 sene sonra onun kıymetine ve hakkatına yetişsek en mes'ud ve en saadetli oluruz. Ya. Ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi, zatında öyle mükemmel bir güzel ahlak var ki düşmanları bile ne diyorlar? O diyorsa doğrudur diyorlar. Muhammedül Emin diyorlar. Emanetleri var, babalarına bile bırakmıyorlar. İtimat edemiyorlar. Sefere çıkacak adam gelip ona bırakıyor. Sefere çıkacak, eşini belki kardeşine teslim edemiyor. Kardeşin evinde emanet bırakamıyor. Onun evine getirip de emanet bırakabiliyor. Ben gelene kadar buna kafasını kaldırıp bakmayacak diyor. Ama imanı da etmiyor. Enteresan bir şey. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret edeceği gece Hazreti Ali Efendimiz'i yatağında yatırıyor. Ve diyor ki ya Ali diyor, şu emanet filanın, şu emanet filanın, şu emanet de filanındır. Onlara sahiplenen muhakkak bunları iade et diyor. Ve bu zatlar da onu öldürmeye gelen kapıya dayanan insanlar. Hani biz olsak diyelim mesela, evet onların Allah bize mallarını yedirmesin ama yemeyiz de. Onların o haram mallarını. Ama hiç olmazsa onlar da istifade etmesinler. Madem ki siz bana böyle yapıyorsunuz, siz beni madem öldürmeye geliyorsunuz, siz de görürsünüz size nasıl zarar verin deyip bütün emanetlerini kuyuya atarız mesela. Ateşe atarız mesela. Hayır diyor. Yani diyor emanetleri sahiplerine ver. Onlar da biliyorlar onu ölüme götürsek de muhakkak birisine o emanetleri bırakmış. Emanetlerimiz yine bağda heva gitmeyecek. Boşa gitmeyecek yine elimize ulaşacaktır diye muhakkak biliyorlar onu. Enteresan bir şey. Ve vazifesinde nihayet üstündeki secayayı galiyesi, yüksek seciyeler ve kemali emniyeti ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti. Seni başımıza reis yaparız, davandan vazgeç. Sana mal toplarız, en zenginimiz ol. Sana istediğin kadar bu manada hanım olacak insanları veririz, evlendiririz diyorlar. Benim bir elime güneşi, bir elime ayı koysanız ben davamdan vazgeçmem diyecek kadar ciddi bir insan. Üstadımız diyor ki bazı insanlar diyor zerrede boğulur, bazı insanlarda kainat boğulur. İşte kainatın kendisinde boğulduğu zatların başında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor. Cenab-ı Hak ona hakiki ümmet eylesin inşallah. Fevkade metaneti, davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.